Ayrım 16.
Johnson'ın mektubu ve uyanış. Bu anlaşmalar 27 Mayıs sonrası 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamında toplumun aydın kesiminde tartışılmaya başlamış ve bu tartışmalar silahlı kuvvetleri de etkilemişti. Özellikle genç kadro ve ABD'ye gidip gelen ve yurtsever duygularla Türkiye-ABD ilişkilerine bakan kesim, Kemalist ilkelere ters uygulamaları içine sindiremiyor, çıkış yolu arıyordu. Bu konuda özellikle Doğan Avcıoğlu'nun yayınladığı Yön Dergisi'nin etkisi unutulmamalıdır. Bu arada Kıbrıs olayları nedeniyle Türkiye soydaşlarına karşı girişilen soykırımın önlenememesinden duyulan ulusal tepkiyi de göz önüne alarak Kıbrıs asker çıkarma kararı aldı. ABD kendi açısından 1947 anlaşmasına dayanarak bize verilen ABD askeri yardım malzemelerini kendisinden izin almadan kullanamayacağımızı Başkan Johnson'ın mektubuyla duyurdu, daha doğrusu kulağımızı çekti. İşte bu olay Türkiye-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Ve böylece 1947 anlaşmasının bağımlılık belgesi olduğunu anlayabildik. Johnson'ın mektubu bizim uykudaki aymazlarımızın uyanmasını sağlamıştı. Lozan'da Genç Türkiye'nin bağımsızlık belgesini imzalatan İsmet Paşa, 1947 anlaşmasının yanlış bakışına faturasını ödüyordu. 1947 anlaşmasını o tarihte üniversitede doçent olan M. Ali Aybar, Zincirli Hürriyet'in 5 Şubat 1948 günü sayısında bakın nasıl değerlendiriyor. Amerikan yardımını bir kere bizi şimdiden istiklalimizden mahrum edeceği ve Amerikan himayesi altına koyacağı için istemiyorum. Yardımın şartları malum. Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan tutun da derece derece ta Amerikalı radyo ve gazete muhabirlerine kadar bir takım yabancılar yardımın yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek bahanesiyle bizim iç işlerimize müdahale edeceklerdir. Evet, M. Ali Aybar öyle diyor. Ama gerçekten bir ulusal kahraman olan ve Lozan'da Lord Curzon'la bir diplomat ustalığı ile pazarlık eden İsmet Paşa, ABD yardımı daha doğrusu 1947 anlaşması üzerinde bakın ne diyor. Büyük Amerika Cumhuriyeti'nin memleketimiz ve milletimiz hakkında beslemekte olduğu yakın dostluk duygularının yeni bir örneğini teşkil eden bu sevinçli olayı her Türk candan alkışlamalıdır. İsmet Paşa yanıldığını ancak 1964'te anlayacaktır. Türkiye'de anlatmaya çalışacaktır ama iş işten geçmiştir. Emperyalizmin oyunları yeni tuzaklarla sürecektir. Johnson'ın mektubu üzerine İsmet İnönü'nün Amerika'nın sorumluluğuna inanıyordum. Yanılmışım demektir. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu dünyada yerini bulur. 14 Haziran 1964 tarihli Milliyet Gazetesi, sözleriyle gösterdiği tepki, yurt yüzeyinde ve elbet silahlı kuvvetlerde de büyük yankılar yarattı. Ordunun genç kadrosu haklı çıkmanın sevinciyle komutanlarını İnönü'nün sözlerini kanıt göstererek etkilemeyi başardı. İlk uyarı hava kuvvetlerinden geldi ve Genelkurmay Başkanlığı ABD-Türkiye arasındaki anlaşmaların ulusal çıkarlarımızı etkileyen ve sorunlar yaratan hükümlerinin gözden geçirilmesini istiyordu. Bu konuyu içeren ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay imzalı 27 Ekim 1964 tarihli yazıyı aşağıya olduğu gibi aktarıyorum. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Ankara. Konu askeri kolaylıklar. 27 Ekim 1964. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na. 1. Kuzey Atlantik Paktı Anlaşması'nın 3. maddesine dayanılarak Türk ve Amerikan hükümetleri arasında 23 Haziran 1954 tarihinde nota teatisi suretiyle yapılmış olan Askeri Kolaylıklar Anlaşması ve buna istinaden imzalanan ek anlaşmalarda Amerikalılara fazla tavizler verilmesi ve Amerikalıların verilen tavizleri istismar etmesi dolayısıyla milli menfaatlerin haleldar edildiği ve tatbikatta birçok güçlüklerle karşılaşıldığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 Eylül 1964 gün ve PL Prog 3954-251-64/PL sayılı yazıları ile bildirilmekte. Ve anlaşmanın imzalandığı tarihten bu yana hava kuvvetleri silah sistemlerinde meydan tesis ve kolaylıklarının kullanılmalarında büyük değişiklikler olması dolayısıyla mezkur anlaşmanın yeniden gözden geçirilerek revizyona tabi tutulması teklif edilmektedir. 2. Adı geçen anlaşma tekmil silahlı kuvvetleri ilgilendirdiğinden bu anlaşmanın kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarının kendi sahalarına giren hükümlerinde yapılmasına uygun gördükleri değişiklik veya ilaveler hakkında mütalalarının alınması uygun görülmüştür. Bu sebeple kara ve deniz kuvvet komutanlıklarının esbab-ı mucibeli mütalaları ile tekliflerinin bildirilmesini rica ederim. Dağıtım gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bilgi, imza Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı. Bu emir çok gizli kayıtlıydı. Ama silahlı kuvvetlerde yankılandı ve çalışmalar daha bir coşku ve bilince kavuştu. Ama gizlilik kaydı çalışmaları ABD'nin öğrenmesini engelleyemedi. Haydar Tunçkanat'ın ikili anlaşmaların iç yüzü adlı yapıtından aktardığımız aşağıdaki belge, ABD'nin çalışmaları öğrendiği ve Türk Genelkurmayı'nı sorgulamaya başladığını gösteriyor. 22 Kasım 1965 tarihli gizli belge. Washington'daki Ordu Karargah Dairesi'nin istihbarat başkan yardımcısı ofisi başlığı olan bu belge, gizli damgasını ve bir ağ işaretiyle belirtilen en ileri bir öncelik derecesi taşımaktadır. İstenilen bilgilerin acele öğrenilerek en geç 20 Aralık 1965 tarihine kadar Washington'a ulaştırılması emrediliyor. Belgenin bir istenenler kısmında Türk Genelkurmayı'nın Avrupa'daki Amerikan üslerinin verilmesiyle ilgili hükümetçe nasıl verildiği notumuz, ilgili şartları araştırmakta olduğu bilgi olarak verildikten sonra A. Böyle bir teşebbüsün gerçek olup olmadığı B. Avrupa'daki Amerikan üslerinin veriliş şartlarını öğrenme hareketini kimin başlattığı C. Bu hareketin sebeplerinin bildirilmesi Ankara'daki Amerikan Kara Ateşesi'nden isteniyor. Bilgi için CIA, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na ve Yunanistan'daki Amerikan Kara Ateşesi'ne ve ARMA adlı teşkilata veriliyor. Yol göstermesi veya kılavuzluk için Atina'daki soruşturma merkezine, burasının Türkiye'den Yunanistan'a gidip gelen Yunan asıllı ajanların veya kimselerin sorguya çekildikleri yer olması muhtemeldir. Haydar Tunçkanat'ın notu birer kopya gönderilmiştir. Türkiye uyanıyordu artık. Bu arada Dixon raporu, Türkiye'ye ABD'nin nasıl baktığının bir başka kanıtı olarak toplumu sarstı. ABD'nin iç yüzünü öğrenmeye başlamıştık. Ulusça uyanıyorduk. Ama Amerika'da peşimizi bırakacağı benzemiyordu. Bu sorgulama bunun kanıtıdır. ABD bu uyanışı hoş görmedi. Ama isteklerini istediği biçimde yön vererek 1969 Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması'nın önceden kazandığı ayrıcalıkları elden çıkarmadan imzalanmasını sağladı. Bu belge 1954 Anlaşması ve eklerinin değişik anlatımlarla yenilenmesinden başka bir şey değildir. Silahlı kuvvetlerdeki genç kadronun bağımlılıktan kurtulma çabaları boş çıktı. Bu anlaşmayla ilgili değerlendirmelerimizi 1969 yılında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri iken bakanlık katına sunduğum yazılı görüş ve komisyonlarda bakanlık görüşü olarak savunduğum düşüncelerle ortaya koymuştum. Komisyonlardaki görüşme sırasında ABD'ce hazırlanan taslakta özne ilişkin hiçbir değişiklik sağlanamadı. Yapıtın ekler bölümünde tam metin olarak yer alan MSB'lığına sunulan görüşte özet olarak anlaşma taslağındaki kim hükümlerin TC'nin egemenlik haklarını zedeleyeceği olumsuz sonuçlar yaratacağı, ortak savunma tesisleri olarak adlandırılan üs ve tesislerin kuruluş nedenleri genişletilmesi ya da faaliyetten alıkonulmaları, işletilmeleri, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde harekat emirlerinin verilmesinde Türkiye'nin hiçbir fonksiyonunun olmadığı, karar ve uygulamanın tam olarak ABD'nin yetkililerinde bulunduğu, Türkiye'nin silahlı bir saldırıya uğrayacağı varsayımıyla kurulduğu savlanan tesislerin gerçekte ABD'nin çıkarları için kurulduklarının anlaşıldığı, tesislerin Türkiye'ye ait olduğu söyleminin de bir aldatmacı olduğu, eğer öyle olmasaydı işi bittiğinde ABD'nin bunları TSK'ya bedeli karşılığında vereceğinin anlaşmada yer almaması gerektiği, bunları işletmenin özel bilgi ve deneyim istediği, oysa Türk personelinin böyle bir bilgi birikimi olmadığı, bu nedenle işletmenin tarafımızdan denetleneceğine ilişkin hükmün de aldatmayı amaçladığı, kaldı ki Türk askerinin tesislerde güvenlik bekçisi gibi görüldüğü, tesislerde asıl işlevin ABD'li komutanın emrindeki yerde bulunduğu, bu bölümde Türk askerinin giremeyeceği açıklanmıştır. Sonuçta bu koşullar altında Türkiye'nin gerek ülke bütünlüğü gerek egemenlik haklarını korumak bir yana, anlaşmanın bunları tehlikeye düşürmekte olduğu belirlenmiştir. Bu görüşlerimizi komisyon toplantılarında da savunmuş isek de sonuç alınamamış ve taslak geldiği gibi kabul edilmiştir. Eisenhower doktrini ve dolaylı saldırı anlaşması. Hani bir söz vardır, dört bir yandan bağlanmak anlamında. ABD-Türkiye ilişkilerinde tek bir bağ yoktur, sayısız bağlar vardır. ABD bizi dört bir yandan bağlamıştır. Onlardan biri de 7480 sayılı yasayla 1960 tarihinde yürürlüğe giren 28 Temmuz 1958 tarihli Londra Anlaşması'na göre 5 Mart 1959'da imzalanan anlaşmadır. Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında işbirliği anlaşması adıyla anılır. Bu anlaşma ile bir kez daha ulusal bütünlüğümüzün ABD'nin ulusal çıkarları ve dünya sulhu için önemi vurgulanarak bizim güvenliğimizin ABD Cumhurbaşkanının öngörü ve kararına verildiğini görüyoruz. Anlaşmanın giriş bölümünden 3 paragrafı birlikte okuyalım. 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdat'ta imzalanan karşılıklı işbirliği paktının birinci maddesi gereğince bu anlaşmayı imzalayan tarafların emniyet ve müdafaaları için işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını ve yine aynı şekilde yukarıda zikri geçen beyannamede ifade olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin dünya sulhü nefine. Burada söz edilen sulh Pax Americano'dur. Dünya sulhü ABD'nin istediği ve dayattığı barıştır çünkü. Elbet ABD çıkarlarına uygun süreç ve biçimde. Emniyet ve müdafaaları için iş bu beyannameye katılan hükümetlerle işbirliğinde bulunmayı kabul ettiğini nazara itibarı alarak. Karşılıklı işbirliği paktı azalarının yukarıda zikri geçen beyannamede müşterek emniyetlerini korumak ve doğrudan doğruya veya bilvasıta tecavüze mukavemet etmek hususundaki azimlerini beyan etmiş olduklarını nazara itibarı alarak. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdat'ta imzalanmış olan karşılıklı işbirliği paktının başlıca komitelerinin çalışmasına iştirak ettiğini de kaydederek. ABD önceki anlaşmaları da buraya aktarıyor. Nedeni herhangi bir anlaşma şu ya da bu biçimde tartışmaya açılırsa burada yenilenerek yaşama geçirilmiş olacaktır. Bu bir tuzaktır. Ancak tuzak olduğunu anlamak için yurtsever bilinç gerekir. Bununla bitmiyor. Güvenliğimizin nasıl bozulacağı anlaşmanın birinci maddesinde ele alınıyor ve deniliyor ki. Türkiye hükümeti tecavüze mukavemeti hazırdır. Türkiye'ye karşı tecavüz vukuunda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti talebi üzerine Türkiye hükümetine yardım etmek için karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek. Daha sonra yapılacak büyük bir olasılıkla gizli bir anlaşmadan söz ediliyor şekilde ve Orta Doğu'da sulh ve istikrarı idamiyi istihdaf eden müşterek karar suretinde derpiş edildiği veçiyle silahlı kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına uygun her türlü harekete girişecektir. Güvenliğimiz yalnız ABD Cumhurbaşkanı'na bırakılmıyor. ABD anayasasının da kapsamını alınıyoruz. Plat değiştirgesi gibi. Bu hükmün yalın anlatımı şudur. Türkiye hükümeti bir tecavüze ki bu biraz sonra açıklayacağımız gibi dolaylı saldırıdır ve Rockefeller raporuna göre içten değişim ve dönüşümleri de içerir. Uğradığını ABD'ye ulaştırırsa, örneğin bir sol darbe yapılırsa bu sözleşmenin aradığı saldırıdır. ABD kendi ideolojik güvenliği için Türkiye'yi işgal edebilir. Sözleşmenin 4. maddesi 28 Temmuz 1958 tarihli Londra Deklarasyonu'na yollamada bulunuyor. Londra Deklarasyonu 14 Temmuz'da Irak'ta Baas Partisi'nin gerçekleştirdiği darbe üzerine 15 Temmuz'da ABD'nin Türkiye'ye bilgi vermeden Lübnan'a, İngiltere'nin 17-18 Temmuz'da Ürdün'e asker indirmeler üzerine yapılan toplantıda hazırlanmıştır. Bu eylem Eisenhower'ın 5 Ocak 1957 tarihinde Kongre'ye sunduğu, Orta Doğu'da İngiltere ve Fransa'nın terk ettiği nüfuz bölgelerinde ABD'nin yer alması ve bu bölgelerdeki Sovyet sızmalarının gerekirse Amerikan askeri varlığı ile önlenmesi kararının uygulamaya konulmasıdır. Irak ihtilalinin bir ara Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönem sorumlularınca askeri karışma ile önlenmesi bile düşünülmüşse de böyle bir serüvene atılması önlenmiştir. İşte Türkiye ile de ABD'nin uygun gördüğü statüyü bozacak eylemleri ve sosyal uyanışı önleme amacıyla bu sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın ikinci maddesi ABD'nin o tarihe kadar yapılan anlaşmaları ve bundan sonra yapılacak anlaşmaları, yukarıdaki maddede de değindiğimiz gizli anlaşma olmalı, da kapsayan bir anlatım içerir ve yine bizim ulusal bağımsızlık ve bütünlüğümüzün korunmasını bir kez daha ABD yardımına bağlar. Özetle ABD bizi bir kez daha bu anlaşma ile bağlamış olmaktadır. Ayrıca anlaşmanın 4. maddesiyle ABD'nin ortak güvenlik için öngördüğü önlemleri alma yükümlülüğünü kabul ediyoruz. Bu maddenin hükmüyle 1947 anlaşması daha da genişletilmektedir. Eisenhower doktrinine daha sonra yine eklemelerle Johnson doktrinine dönüşecektir. Johnson doktrini. Öteden beri sivil ve asker kesimdeki bürokrat kademe yardım programları çerçevesinde Amerika'da eğitilen ve böylece Amerikan ideolojisini benimseyen görevliler elindedir. Bu nedenle kamu kesimi ve dahası özel kesimde hizmetin hazırlanışından başlayarak her noktada emperyalizmin etkileri ve yöntemleri bu görevlilerce uygulanmaktadır. Bunlar önceki bölümlerde açıklanmıştır. 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlükçü ortamda ülke sorunlarının daha gerçekçi ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi, 1961 Anayasası'nın sosyal bir düzen içeren hükümlerinin bir özlem ve istem olarak kitleleri sarması karşısında ABD Türkiye'deki uyanıştan daha çok kuşkulanmaya başladı. Çünkü daha 1956 yıllarında Rockefeller grubunun hazırladığı bir raporda yer alan önce Eisenhower doktrinine ve sonra Johnson doktrinine kaynaklık eden görüşler incelendiğinde görülür ki, az gelişmiş ülkelerdeki reformcu düşünce ve eylemleri ABD kendisi için sakıncalı bulmaktadır. Bu raporu birlikte okuyalım. Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar tehdit etmiyor. Bu açık saldırılar yanında ondan daha tehlikeli fakat saldırı görüşünde olmayan başka cins tehditler de vardır. Bu tehditler içeriden yapılmak istenen değiştirme ve dönüşümlerdir. Bu maskeli saldırılar bazen iç harp şeklinde, bazen ihtilalci hareket şeklinde, bazen demokratik akımlar ve reform hareketi biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Yunanistan bize birinci örneği, Vietnam ikinci örneği ve nihayet Orta Doğu olayları üçüncü örneği verdi. Bizim amacımız bu ve buna benzer akımları önlemek olmalıdır. Bu akımlar dikkatleri üzerine çekecek dereceye geldiklerinde o vakit bizim izlememiz gereken iki yol vardır. Gerek bizim gerekse komünist olmayan diğer dünya devletlerinin güvenliğini sağlamak için mahalli kuvvetler ve akımlar tarafından sıkışık durumda bırakılmış olan dost hükümet ve rejimlere silahlı yardımlar yapmak zorunluluğunu duymalıyız. Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale ne klasik askeri stratejiye uymakta ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin kendine özgü bir biçimi ve niteliği vardır. Johnson doktrini daha sonra bir ilkeler üzerine Prof. Rostov tarafından kurulacaktır. Bu görüşler Galila'nın ayaklanma kuramına da kaynaklık edecektir. Çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ülkeleri bu yolla da etkiledikleri görülüyor. Bilindiği gibi emperyalizmin, özellikle ABD emperyalizminin en büyük düşmanı ulusal kurtuluş eylemleridir. Johnson doktrinini kuranlardan Prof. Rostov'a göre, bütün ulusal kurtuluş hareketleri komünist olmaya mahkumdur. Bu sebeple ezilmelidir. Bunların önlenmesi ABD'nin dünya yüzünde duruma el koyabilmesine bağlıdır. John Dermot, kuramın açıklamasında teorinin ilk hedefi ve koşulu ABD'nin az gelişmiş ülkelerdeki hegemonyasının artırılmasıdır demekte ve şöyle sürdürmektedir görüşlerini. Ulusal kurtuluş hareketlerinde gerilla metotlarına başvurarak silaha sarılan milliyetçiler yok edilmelidir. Silaha sarılmakta onların alın yazısı çizilmiştir. İsterse anti-komünist fikirlerle bile yola çıkılmış olsun. Şubat 1966'da Güney Vietnam Devlet Başkanı ve Başbakanını Honolulu'da karşılarken yaptığı konuşmada Johnson şunları söyler. Eğer komünist mütecavizler Vietnam'da kazanırlarsa Kurtuluş Savaşı dedikleri müdahale yoluyla Kore'de açık tecavüz, Filipinler, Yunanistan ve Malezya'da ayaklanmalar ve Türkiye'de tecavüz tehdidi veya dünyanın herhangi bir yerinde seçimlerle elde edemediklerini yapabilecekleri inancına saplanacaklardır. Şu halde ulusal kurtuluş hareketleri ezilmelidir. Ulusal kurtuluş doğrultusunda emperyalizme karşı çıkma eğilimindeki her eylem önlenmelidir. Eylemciler isterse anti-komünist fikirlerle yola çıkmış olsunlar. Burada bir noktayı vurgulayalım. Bu tarihte Türkiye'de sonradan anarşik olaylar olarak nitelenecek bir olay yoktu. Peki Johnson'ın sözleri arasındaki Türkiye'de tecavüz tehdidi ne amaçlı söylenmiştir? Johnson'ın ileri görüşlülüğü mü vardır? Yoksa bu sözler uygulanacak bir planı mı açıklamaktadır? ABD'nin bir gerçeği 1961 anayasasının sosyal düzeni öngören niteliğinin halkın özlemi olduğu gerçeğini saptadığını bilmeliyiz. Johnson belki de Türkiye'de tecavüz tehdidi sözleriyle bu özlemi kınamaktaydı. Dixon raporu da aynı doğrultuda Türkiye'de uyanışın gelecekteki etkilerini ve alınacak önlemleri sergilemekte değil miydi? Johnson'ın sözleri o zaman basınımızda da yankılandı. Zamanın ana muhalefet partisi CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit Kim dergisine şöyle diyordu. Başkan Johnson'a bu vesileyle şunu da hatırlatabilmek yerinde olurdu. Bu anlayış ve tutumla Amerika müttefiklerinde ve Kurtuluş Savaşı veren veya kendi içlerinde hürriyet mücadelesi yapan topluluklarda ya da herhangi bir iç meseleyle karşılaşan ülkelerde güven değil ancak bir huzursuzluk ve tehlike unsuru olabilir. Ve Türkiye ne yazık ki o tarihten sonra huzursuzluklar için etilmiş, giderek huzur ve güven halka aranan tek dava olarak dayatılmıştır. Johnson'ın sözlerinin 12 Martların ve 12 Eylüllerin habercisi olduğunu çok geç ve çok acı deneylerle öğrendik. ABD üsleri İncirlik 1993. Önce bir haber başlığı. Amerikalı kovulmaktan korkuyor. İyi mi? Birden şaşırıyorsunuz. Amerikalı Türkiye'den kovulmaktan korkuyormuş. Evet yalnız iyi mi diye sormazsınız. Ne iyi dersiniz? Amerikalıyı korkutmaya başlamışız. Bu sözlerde ne denli ciddilik aramalı bilemiyorum. Ama ABD'li Savunma Komisyonu Başkanı Schroeder'in bizimle alay ettiği gibi bir kanıya kapılmadım desem yalan olur. Söyleşinin tümünü okuduğumda da yanılmadığımı anladım. ABD bizimle düpedüz alay ediyordu. Haber 10 Nisan 1993 günü Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Gökhan Eren, ABD'nin Savunma Komisyonu Başkanı ile Türkiye'ye gelişi ve üslerle ilgili bir söyleşi yapar. Haberin alt başlığı şöyle. Türkiye'nin ABD üsleriyle ilgili yeni müzakere yapmak istemesinden tedirgin olan ABD, Kongre üyesi ve savunma komisyonu başkanı Demokrat Partili Schröder'i Ankara'ya yolladı. Gökhan Eren Schröder'e sorar. Türkiye'yi ziyaretinizin amacı nedir? Schröder, biz Türkiye'de de dahil olmak üzere askeri üslerimizin bulunduğu bütün ülkeleri ziyaret ederek ihtiyaçları nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Türk yetkililer Türkiye'de bulunan ABD üsleri ile ilgili olarak tekrar müzakereye başlamak istediklerini belirttiklerinde biz telaşa kapıldık. Acaba bizi ülkeden atmak mı istiyorlar diye düşündük. Daha sonra sorulan bir soruya verilen yanıt bu sözlerin ciddiye alınmaması gerektiğini gösteriyor. Schröder'in Eren'in çekiç güçle ilgili sorusuna verdiği yanıt doyurucu değildir. Gökhan Eren soruyu şöyle yeniler. İncirlik'teki ABD güçlerine güvensizlik var. İncirlik'ten kalkan ABD askeri uçaklarının PKK teröristlerini beslediği şeklinde dedikodular çıktı. Bu konuda herhangi bir görüşme yapacak mısınız? Schröder'in yanıtı ABD'nin bize bakışını da ele veriyor. Diyor ki, doğrusu bizim hayal gücümüz o kadar geniş değil. Biz hiçbir zaman bu tür dedikoduların nereden kaynaklanmış olabileceğini keşfedemedik. Çünkü oradaki görevimiz tamamıyla açık. Iraklı Kürtleri Saddam'dan korumak. Bunun dışında gizli bir planımız yok. Belki de bizim İncirlik'teki komutanlarımız bu konuya açıklık getirmekte gecikti. Bunu da öğreneceğiz. Bayan Başkan'ın son tümcesi ilginçtir. Ama ABD niye bu bölgede daha fazla kargaşalık yaratmak istesin? Daha önce de değindiğimiz gibi sözlerin diplomatik sırrını çıkardığınızda çıkarılan kargaşanın amaca ulaşmak için yettiğini söylediği anlaşılır Bayan Başkan'ın. PKK'yı yardım ettiğini ise ne yatsıyor ne de kabul ediyor. Türkiye'de politik sorun yaratan çekiç gücün sözleşmelere aykırı ve belgelenmiş uçuşlarından ABD Savunma Komisyonu Başkanı'nın bilgisiz olması düşünemeyeceğine göre demek istediği şudur. Bu bizim gizli planlarımızın kapsamındadır, fazla ileri gitmeyin. Evet, biz bu sözleri böyle yorumluyoruz. Geçmişteki kim olaylar nedeniyle karşılaştığımız tavırlara bakarak. Bayan Başkan, İncirlik'le ilgili şu değerlendirmeyi de yapar. İncirlik üssü zaten son derecede önemli bir konuma sahip. Herhangi birinin üslerin yerini değiştirmek gibi bir plan yaptığını zannetmiyorum. Görülüyor ki Schröder gerektiğinde çok açık konuşabiliyor. Bu sözlerin ardındaki gerçek de şudur. Kimse İncirlik'e dokunamaz. Çünkü İncirlik'in statüsü 1954'te saptanmıştır ve incelendiğinde görülecektir ki ABD bu tarihte elde ettiği ödünleri ve ayrıcalıkları hiç yitirmemiştir. 1954 anlaşması ise böyle ağır sonuçlar doğuracak bir konu içeren anlaşmalarda gösterilen dikkat ve görüşmelerle değil, nota alışverişiyle yapılmıştır.